Ayrım 9. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 110. Çanakkale Savaşları'nın ikinci kısmı. 6 Ağustos akşamı düşmanın yeni ve büyük harekatı başladı. Tedrici olarak birisi yaya süvari tümeni olmak üzere 5 taze İngiliz tümeni Yarımada'nın Arıburnu ile Suğla koyu arasındaki sahile geldi. Aynı zamanda Sedbilbahir civarındaki Güney grubuna ve Arıburnu grubunun sol kanadına çok şiddetli bir taarruz yapıldı. Esat Paşa ile başlarda çıkarılan düşman birliklerinin asıl taarruzunun kendi sol kanadına yöneltileceğini zannediyordu. Fakat daha 6 Ağustos akşamında düşman harekatının Arıburnu'ndan sahil boyunca kuzeye uzadığını ve daha kuzeyde çeşitli yerlerde de kuvvetli birlikler çıkarıldığı anlaşıldı. Buna göre verilecek karar açıktı. Akşam saat 9'a doğru 5. Ordu Karargahı'na ilk haberler ulaştı. Kurmay Başkanı Kazım Bey, öğleden sonra geç vakit bir görüşme için Arıburnu'na Esat Paşa'nın yanına gitmişti. Arıburnu gerisindeki arazi en şiddetli bir ateş altında bulunduğundan daha birkaç saat geri dönemezdi. Yukarıdaki bahsedilen haberlerin gelmesi üzerine derhal telefonla Saros Körfezi sahillerinde bulunan 7. ve 12. tümenlere silah başı etmeleri ve seri olarak yürüyüşe hazırlanmaları emrini verdim. Yaklaşık bir saat sonra her iki tümenin de vakit geçirmeksizin Büyük Anafarta doğusunda uzun, hazırlı istikametine yürüyüşe başlamalarını emrettim. Esat Paşa daha akşamdan Kayaltepe'deki 9. tümeni silah başı ettirmiş ve kuzey istikametinde olmak üzere yürüyüşe başlatmıştı. Bu tümen 7 Ağustos sabahleyin Koca Çimen Tepesi'ne güney tarafından yaklaştığı anda İngiliz piyadesinin kuzeyden gelerek tepeye çıkmakta olduğu haber verildi. 9. tümenin ilk kademeleri daha tepenin son kısmına tırmanmaktayken İngiliz avcıları zirveye çıkmış bulunuyorlardı. Türkler kısa bir muharebeye müteakip tepeyi işgale ve İngilizlere tepenin kuzey yamaçlarına doğru geri sürmeye muvaffak olmuşlardı. Bu sırada 9. tümenin cesur komutanı Yarbay Kanen Gezer, tepeyi çıkarken göğsünden ağır şekilde yaralandı. Anafarta muharebelerinde atlatılan buhranların bu birincisiydi. Düşman Koca Çimen Tepesi'nin zirvelerini elde tutmaya muvaffak olsaydı, bütün Arıburnu cephesinin geri alınması gerekecekti. Onun için bu muharebenin büyük önemi aşikardı. Bir de bu sırtlar kuzeye doğru Anafarta Vadisi'ne hakim olduğu gibi, güneye doğru da uzanan bir kısmı gözde görünen Çanakkale yoluna karşı topçu mevzilerine sahiptir. Suları kurumuş olan Azmakdere kuzeyinde Anafarta Vadisi'nde İngilizler, Bursa Jandarma Taburu'ndan bir bölükle 30. Alay'ın 2. Taburu tarafından müdafaa edilmiş olan Mestan Tepe'yi ele geçirmişlerdi. Fakat doğrudan Mestan Tepe'ye bitişik olan İsmail Oğlu Tepe'yi zapt edemediler. Daha 7 Ağustos sabahı mühim bir nokta olan Koca Çimen Dağı'na takviye birlikleri gönderildi. Buraya ilk önce gelen Güney grubunun sağ kanadında ihtiyatta bulunan 4. tümendi. Bu tümeni Vehip Paşa bugünlerde kendi grubu cephesinde şiddetli düşman hücumları yapılmasına rağmen kendiliğinden göndermişti. 4. tümen Cemil Bey komutasındaydı. Saros Körfezi'nden gelmekte olan 12. ve 7. tümenlerden oluşan 16. Kol Ordu'nun komutanı 7 Ağustos öğleden sonra kol ordusunun yürüyüş hedefine ulaşacağını haber verdi. Bu habere hayret ettim. Komutanın beyanına göre birlikler normalin iki katı bir yürüyüş mesafesi kat etmişlerdi. 8 Ağustos sabahı fecirle beraber Anafarta Ovası'nda Azmakdere'nin iki tarafından hücuma geçmesi için bizzat komutana emir verdim. İngiliz birlikleri faaliyetlerini sürekli olarak kuzeye doğru genişletiyorlardı. Binbaşı Wilmer komutasındaki zayıf sahil koruma birlikleri çok iyi direndilerse de sürekli kuvvetlenmekte olan düşmana karşı uzun süre daha mukavemet edemezdi. Karaya çıkan İngiliz kuvvetlerinin artması oranında Anafarta mıntıkasında durum kötüleşiyordu. Bu sebepten 7. ve 12. tümenler tarafından vakit geçirilmeden hücuma geçilmeliydi. Daha 7 Ağustos'ta Anadolu yakasındaki birliklerin komutanı Mehmet Ali Paşa'ya 1. hatta bulunmayan bütün taburlarıyla birkaç bataryasının Çanakkale'ye sevki emredilmişti. Bu birlikler o gecelerde Kilya ve Akbaş'a nakledilecekti. 8 Ağustos sabahı fecirden önce Saros Kol Ordusu'nun emredilen taarruzunu görmek için yayılma sahası olan Büyük Anafarta istikametine atla yola çıktım. Fakat orada hiçbir birliğe rastlamadım. Nihayet bir ileri karakol mevziyi belirlemekte olduğunu söyleyen 7. Tümen Kurmay Subayı'na rastladım. Bu subaydan kendi tümeninin ve 12. tümenin birçok kısımlarının çok gerilerde ve tümenlerine henüz katılmakta olduklarını ve bu sabah hiçbir şekilde hücum yapılamayacağını öğrendim. Bunun üzerine hücumun akşam güneşin batışıyla birlikte başlaması emrini verdim. Karanlık, özellikle düşman gemi ateşinin büyük zarar verememesi açısından faydalıydı. O gün akşama doğru binbaşı Wilmer'den aldığım haber, 16. Kolordu birliklerinin henüz tarafından emredilen açılma mıntıkalarına gelmedikleri yönündeydi. Bunun üzerine gecikme sebebini Kolordu komutanından sordum. Cevap olarak yorgun olan birliklerin halinin hemen bir hücum yapmaya müsait olmadığını bildirdi. Bu sebeple daha o akşam Anaparta mıntıkasında toplanan bütün birliklerin komutasını Arıburnu cephesinin kuzeyindeki 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey'e verdim. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta kazanmış olan Mustafa Kemal Bey, sorumluluk almasını seven görevine bağlı bir komutan karakterine sahipti. Kendisi 25 Nisan sabahı 19. Tümen ile kendi kararı ile muharebeye müdahale ederek düşmanı sahile kadar sürmüş ve bundan sonra 3 ay durmaksızın kırılmaz bir dirençle şiddetli taarruzlara başarıyla karşı koymuştu. Kararlılık ve çalışkanlığına tamamen güvenebilirdim. 9 Ağustos sabahı 3 defa emredilmiş olan taarruz, Azmakdere'nin iki tarafından yapılarak pek çok yerde düşman sahile sürüldü. Ancak Mestantepe düşmanı elinde kaldı. Kaybedilen 24 saat artık telafi edilemedi. Bu süre içinde yeni İngiliz birlikleri sahile çıkarılmış bulunuyordu. Bu Anapartalar muharebelerinin atlatılan ikinci buhranıydı. Düşmanın Anaparta Ovası'nda ilerlemesi ancak son dakikada durdurulabilmişti. 10 Ağustos öğleden önce Koca Çimen Dağı'nın zirvesine ve bitişiğindeki Conk Bayırı'na en yakın olan İngiliz piyade mevzilerine karşı Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği bir hücum sonucunda düşman piyadesi bu tepelerin kuzey yamaçları üzerinde epeyce bir mesafe geriye sürülmüştü. Bu hücumu yapan birliklerin büyük kısmı güney grubundan gelen takviyelerdi. Bu hakim sırtların bu şekilde kesin olarak Türklerin elinde kalması sağlandı. 15 Ağustos'ta yeni çıkarma noktasının en kuzey kısmını oluşturan sarp ve çıplak Kireçtepe sırtlarında muharebelerin 3. buhranı başladı. Kireçtepe Suvla Körfezi'nden kuzeydoğuya uzanarak Yarımada'nın Saros sahilini örtmektedir. İki topla Kireçtepe'de bulunan Gelibolu Jandarma Taburu'nun mevziği Suvla Körfezi'ne ihraç edilen düşman tarafından 8 Ağustos'ta hafif ve 9 Ağustos'ta şiddetlice taarruza uğramıştı. Ancak cesur müfreze mevkiini muhafaza etti. Sonraki günlerde 5. Tümen'in elde bulunan bütün kısımlarıyla Ece Limanı'nda sahil muhafazasında bulunan küçük birlikleri de oraya gönderdim. 10 Ağustos'ta Kireçtepe'nin komutasını binbaşı Wilmer Bey'e verdim. 15 Ağustos'ta İngilizler buraya çok kuvvetli birliklerle taarruz ettiler. İlk başta başarıyla ilerleyerek sırtların zirvesini de geçmişlerdi. Gelibolu Jandarma Taburu hemen hemen bütünüyle erimiş ve cesur komutanı Yüzbaşı Kadri Bey ölüm derecesinde yaralanmıştı. 16 Ağustos'ta daha kuvvetli birliklerle taarruz tekrar edildi. Düşmanın buradaki kuvvetini 1,5 tümen tahmin ediyordu. Anadolu yakasından gelen ve Akbaş ile Kilya'ya çıkarılan Türk taburları bu iki noktadan yürüyüşe geçmişlerdi. Fakat henüz Kireçtepe'ye ulaşamamışlardı. Daha hızlı hareket edebilmeleri için askerlerin üzerlerindeki eşya geride bıraktırıldı. Bunların Kireçtepe'ye tırmanmaları hayli zordu. Sırt üzerinde ilerlemeleri de cepheden düşmanın şiddetli ateşi ve Saros Körfezi'ndeki çok sayıda savaş gemisinin uzaklardan bile bu birlikleri görerek yan ateşini almalarından dolayı daha da zor oluyordu. Bununla beraber yine de zayiat verilerek bu taburların binbaşı Wilmer tarafından daha önce savaşa sokulan taburların yanında taarruz için açılmaları mümkün oldu. Akşam üzeri düşman sırtın zirvesinden geri sürülmüş ve eski mevzi elimize geçmiş bulunuyordu. Daha sonra da İngilizler sırtın batın kısımlarıyla eteklerinde kalmışlar ve sayısız küçük hücumlara rağmen arazi kazanamamışlardı. Bu şekilde dış cenahımızda ortaya çıkan 3. tehlikeli buhran da atlatılmış bulunuyordu. Eğer İngilizler 15 veya 16 Ağustos günü Kireçtepe'yi ele geçirmiş olsalardı 5. ordu kuşatılmış olacaktı. Bu kuşatma ile daha sonraki nihai sonuç da İngilizler lehine dönecekti. Kireçtepe sırtları güneyde kalan geniş Anapart Ovası'na kuzeyden hakimdi. Kireçtepe'nin doğu yamaçlarının durumu da öyle bir haldeydi ki buradan Akbaş'a uzayan büyük vadi boyunca yarım adayı ortadan bölecek bir taarruz yapılabilirdi. Bu şekilde bütün çıkarma kuvvetleri sahilden az bir mesafede durdurulmuş ve gerideki bütün hakim tepeler Türklerin elinde kalmıştı. İngilizler açısından Arıburnu cephesi ile Güney cephesini geri çekilmeye mecbur edecek veya büsbütün arkalarını kesecek şekilde Yarımada'yı ortadan bölecek bir derme hareketi yerine Arıburnu cephesinin kuzeye doğru uzatılması sonucu doğmuştu. İngilizlerin sayıca büyük üstünlüğünün onları kesin bir başarıya ulaştırabileceği mümkün görünüyordu. İngilizler nerede çıkarma yapacaklarını çok iyi biliyorlardı ve en mükemmel hazırlıkları yapabiliyorlardı. Türkler çıkarmanın yapılabileceği muhtelif ihtimallere göre kuvvetlerini hazır tutmaya mecbur olduklarından İngilizler tarafından belirlenen bölgeye ancak kademeli bir şekilde birlik getirebilirlerdi. İngilizler ilk andan itibaren istedikleri kadar gemi topçusuna sahip oldukları halde buna karşılık Türklerde gerek uzun menzilli ve gerek ağır top hemen hemen yok gibiydi. Mevcut olan az sayıdaki topun da istenilen mevzilere getirilmesi çok zamana bağlıydı. Bütün modern harp malzemesi ancak İngilizlerin elinde mevcuttu. Hepimizde şu kanaat oluşmuştu ki İngiliz komutanları 6 Ağustos'ta başlayan muhtelif çıkarma hareketlerinde her çıkarma noktasından itibaren vakit yitirmeksizin ileri yürüyecekleri yerde gereğinden fazla süre sahilde vakit geçirmişlerdi. Savaşta bir taraf karşısındaki düşmanın hareket sebeplerini yeterince takdir edemez. Muhtemelen Anafarta mıntıkasındaki Türk birliklerinin zayıf olduğunu bilen İngiliz komutanları o kadar süratle takviyeler getirilebileceğini tahmin etmemişlerdi. Özellikle şimdiye kadar kuzey ve güney cephelerinde aynı zamanda yaptıkları taarruzlar sayesinde çok büyük sayıda Türk birliğini oralarda alıkoyduklarını düşünmüşlerdi. İhtimaldir ki kısmen yeni teşkil edilmiş olan İngiliz birliklerinin yol adına hemen hemen hiçbir şey mevcut olmayan bu taşlık ve kesik arazide ileriye sevgi de zorluk göstermiştir. Türklerin en hassas noktalarından birini göstermek için Kireçtepe'yi anlatmak isterim. İngilizler sahilden üstün kuvvetlerle hızla ilerlemiş olsaydılar, çıkarmanın ilk 2 günü içinde bu tepe muhakkak ellerine düşerdi. Çünkü 6 Ağustos akşamı ve 7 Ağustos günü 5. Ordu'nun Kireçtepe'ye önemli sayıda takviye kuvveti gönderebilmesi, diğer bütün sebepler bir tarafa bırakılsa bile yolun uzaklığından dolayı mümkün değildi. Ordunun dış cenahından nihai bir taarruz yapılması için İngilizlerin elinde gerekli imkanlar mevcuttu. Bu da savaş gemilerinin koruması altında bulunan geniş nakliye filosuydu. Fakat İngilizler iç cenahtan işe başladılar ve ancak iç cenahta irtibat silsilesini bir muharebe hattıyla sağladıktan sonra kuvvetli birliklerle dış cenaha karşı taarruz ettiler. 5. Ordu yan ve gerideki mıntıkalarının tehlikede kalmasına bakmayarak oralardaki bütün birliklerini getirmek suretiyle Anafarta çıkarmasına başarıyla karşılık verebilmiştir. Bu şekilde ikinci defa olarak yukarı Saros mıntıkası tamamen muhafazasız kalmış ve bütün Anadolu yakasında ise ancak 3 taburla birkaç batarya bırakılmıştı. Düşmanın şaşırtılması için Anadolu yakasındaki birliklere düşmanın Bozcaada'daki gözetleme yerlerinden görülebilecek şekilde gündüz muhtelif istikametlere yürüyüşler yapılması emredildi. Bu birlikler karanlıkta tekrar eski mevkilerine dönüyorlardı. 5. Ordu tarafından emirler zaman kaybedilmeksizin verilmişti. Buna rağmen geçirilen 3 buhranda da nihai sonuç kıl payı farklı alınabilmişti. Anafarta çıkarması büyük ölçekte tertip edilmiş bir teşebbüstü. Maksat Çanakkale Boğazı'nı karadan müttefiklere açmak ve aynı zamanda 5. Ordu'nun bağlantılarını koparmaktı. Çanakkale savaşları Anafarta çıkarmasıyla İngilizler tarafından taktik bakımından istenilen neticeye ulaşılmış olsaydı, Boğaz müstahkem mevkinin esasen çok sınırlı cephaneye sahip olan bataryaları kısa sürede tahrip edilirdi. Boğaz'daki mayın hatları bundan sonra kaldırılabilir ve muzaffer İngiliz ordusuyla müttefik donanmanın İstanbul'a doğru ortaklaşa yürümelerine karşı bir engel kalmazdı. Türk-Bulgar Savaşı'nda İstanbul'u kurtaran Çatalca savunma hattı bu defa her iki kanattan düşman filo ateşine maruz kalacağından bunun çok az önemi olacaktı. İngiliz-Fransız taarruzuna bir Rus çıkarmasının da yardım etmesi muhakkaktı. Nitekim Bükreş ve Atina'dan gelen birçok haber o zaman Odessa'da asker ve nakliye gemileri toplandığını bildiriyordu. Bu şekilde Rusya ile batılı devletler arasında emin bir bağlantı kurulmuş olacak ve Türkiye merkezi devletlerden koparılmış olacaktı. Bu takdirde ise Bulgaristan'ın da tarafsızlıktan çıkması ve böyle kötü bir durumda bizimle kader birliği etmesi herhalde ihtimal dışıydı. Bu sebepten 8,5 ay devam eden Çanakkale Savaşları'nın ortasına rastlayan Anafartlar çıkarması bu savaşın askeri ve siyasi zirve noktasını oluşturur. Anafartlar çıkarmasında donanma yalnız daha önce bahsedilmiş olan makineli tüfek birliklerinden birini vererek kara ordusuna yardım etmiştir. Bu makineli tüfekler İsmail Oğlu Tepe'de kullanıldı. Bizim tarafta denizaltılar bulunmamıştır. Önceleri Harp malzemesi ve cephane getiren Barbaros Hayrettin zırhlısı, 8 Ağustos'ta Marmara Denizi'nde bir İngiliz denizaltısı tarafından Gelibolu önünde torpille batırılmıştı. Bağımsız bir deniz komutanlığı olan Çanakkale müstahkem mevkii, Yarımada'nın dış sahillerinde çok uzaklarda yaptığımız bu büyük ve nihai muharebelere katılamamıştır. 21 Ağustos'ta düşman o zamana kadar Anafartlar mıntıkasında çıkarılan bütün kuvvetlerin katılımıyla hem Anafartlar Ovası'nda ve hem de ovanın iki tarafında büyük ve toplu bir taarruz yapmaya teşebbüs etti. Bu taarruzda çok şiddetli ve zayiatlı muharebeler olmuş ama Türkler tarafından son kalan ihtiyatların kullanılması ve hatta süvarilerin bile ateş altına sürülmesiyle püskürtülmüştür. O zaman çeşitli İngiliz gazeteleri düşmanın Ağustos muharebelerindeki zayiatını 15 bin ölü ve 45 bin yaralı olarak gösteriyorlardı. Bizim tarafta 22-26 Ağustos tarihleri arasında 26 bin yaralı nakledilmiştir. Yarımada üzerinde kurulan hastaneler büyük muharebe günlerinde ihtiyaca kâfi gelmediğinden yaralıların büyük kısmının denizden İstanbul'a nakline mecbur kalıyorduk. Türk hastanelerine Alman Kızıl Haçı'ndan gönderilen heyetler binbaşı von Tolscheller'in idare ettiği hastane ile Kont Hohenberg'in kendi parasıyla mükemmel bir şekilde kurduğu ve bizzat fedakarca idare ettiği hastane tarafından yardımcı olunuyordu. Fakat bunların hepsi bile bu olağanüstü ihtiyaca yeterli gelmiyordu. Bunlardan başka hastane gemileriyle geçici olarak yaralı nakletmek için dizayn edilip tahsis edilen küçük vapurlar da gece gündüz yolda bulunmalarına rağmen yeterli olmuyorlardı. Şükürler olsun ki 5. Ordu'da savaş sırasında bulaşıcı hastalık görülmedi. Daha önce bahsedildiği üzere 6-7 Ağustos'ta yukarı Saros Körfezi'nde kullanılabilecek ne kadar kuvvet varsa 5. Ordu'nun takviyesi için getirilmiş olduğundan Ağustos ayı ortasında bu bölgenin muhafazası Mareşal von der Goss Paşa komutasında olan 1. Ordu tarafından üstlenilmişti. Mareşal karargahını Gelibolu'ya nakletmişti. Bu savaş sırasında artık gerek bu cephede ve gerekse Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında doğrudan doğruya muharebe olmamıştır. Ara sıra Saros Körfezi'nin iç kısmına girerek ateş eden savaş gemileri, buradaki iyice gizlenmiş birliklere hiçbir zarar veremediği gibi Anadolu yakasında bırakılan örtme kuvveti de aynı şekilde hiçbir zarara uğramamıştır. Düşmanın bütün savaş faaliyeti Gelibolu Yarımadası'nın üç cephesinde toplanıyordu. Güneyde Seddül Bahir grubunda düşmanın ilk hattı Kirte'nin 1200 metre güneyine kadar ilerlemişti. Düşmanın Kirte'de köy bir harabe yığınından ibaretti. Tutunmak teşebbüsleri daima akamete uğratılmıştı. Müttefiklerin buradaki sağ kanadını 2 Fransız tümeni ve merkezde sol kanadını 3 İngiliz tümeni tutuyordu. Bununla beraber bu taksimat gerek mıntıkalarca ve gerekse birliklerce çeşitli tadilata uğramıştır. Bizim tarafımızda Güney Cephesi Vehip Paşa komutasında olarak genellikle ilk hatlar 5, bazen de yalnız 4 tümenle tutuluyordu. Düşman tarafından karaya çıkarılan bataryaların sayısı daima çoğalıyordu. Bununla beraber Türk tarafında da topçular ıslah edilebilmişti. Türk topçusu Yarbay Asım Bey tarafından ustalıkla idare ediliyordu. Güney cephesinde muharebeler daima şiddetli geçmiştir. Esat Paşa komutasındaki Arıburnu cephesinin sol kanadı, Anafartlar çıkarmasından sonra düşmanın muhtemel bir kuşatma teşebbüsüne karşı bölgeye kaydırılan karma bir tümen tarafından Kabatepe yönüne doğru uzatılmıştı. Kayaltepe'de bulunan Ara Grup, Güney grubuyla irtibat kurarak Maydos Çukurlu güneyinden yan ateşine alınabilen sırtları muhafaza ediyordu. Mustafa Kemal komutasında yeni kurulan Anafartlar grubu, Kireçtepe'nin kuzey ucundan başlayarak güneye doğru uzayıp Koca Çimen Dağı'nı içine alan ve daha sonra Arıburnu cephesinin sağ kanadıyla birleşen araziyi savunuyordu ve altı tümenden ibaretti. Anafartlar Ovası'nda yaklaşık olarak sahile paralel devam eden grup cephesinde bütün Hakim Tepeler hattı Türkler elinde ve Türk topçuların işgalinde bulunuyordu. Fakat ne yazık ki bu topçu hem at ve hem de sahra topçuları müstesna eskiydi. Cephaneleri de çok azdı. Böyle olmasaydı İngilizlerin uzun süre bu cephenin alçak mahallelerinde tutunmaları mümkün olmayacaktı. Türklerin Kireçtepe'deki sağ kanatları binbaşı Wilmer komutasında kurulan 11. tümen cephe ateşinden başka Saros Körfezi'nden açılan yan ateşiyle de zarar görüyordu. Mevcut olan yegane 8,8'lik uzun menzilli batarya ile ve karanlıktan istifade edilerek ileriye alınan 15 santimetrelik birkaç obüsle gemilere ateş baskını yapılarak uzaklaşmaya mecbur ediliyorlarsa da genellikle menzilimizin dışında kalarak ateşe devam ediyorlardı. Sulla koyu, İngiliz cephesinin kuzey kısmına yapılan her çeşit nakliyata elverişliydi. Çoğunlukla içinde 12 ile 15 arasında nakliye gemisi koy, telalarla denizaltılara karşı koruma altına alınmıştı. Çok defa burada yatan savaş gemilerinin borda ateşi hem 11. tümene ve hem de bunun güneyindeki 12. tümene yöneltiliyordu. Başlangıçta Albay Selahattin Adil Bey ve daha sonra Yarbay Hevek tarafından komuta edilen 12. tümen, düşmanın yakınında kalmak için siperlerini alçak arazide kazmaya mecbur kalmıştı. Kış aylarında genellikle devam eden yağmurlu havalarda siper tabanları daima su içerisinde kalıyordu. Fakat Tuzlu Göl'e ve sahile daha yakın olan karşısındaki İngilizlerin de hiç olmazsa aynı halde bulunduklarını bilmek tümen için zayıf da olsa bir teselli oluşturuyordu. Daha güneyde Azmak Dere'ye kadar 9. tümen bulunuyor ve İsmailoğlu Tepe bu tümenin cephesinin göbeğini oluşturuyordu. Azmak Dere'nin güneyinde Arıburnu grubuna kadar daha 3 Türk tümeni cephede yer alıyordu. Daha ilk çıkarma günlerinde yararlılık göstermiş olan Anapartlar grubunun kabiliyetli topçu komutanı Binbaşı Liro, özellikle İsmailoğlu Tepe ve Kireçtepe'den çok sayıda düşman gemisini topçu ateşiyle batırmıştır. İngilizlerin çekilmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra dahi bütün kuzey sahili boyunca birbiri yanında sayısız batık gemi omurgaları ziyaret eden herkes tarafından görülüyordu. Eylül ayında bütün 5. Ordu topçusu Alman Batı cephesinden gelen Albay Gressman'ın komutasına verildi. Birkaç hafta öncesinde de Albay Werle ağır topçu komutanlığını üstlenmişti. Düşmanın şiddetli taarruzları Eylül ve Ekim aylarında da hiçbir başarı elde edemeden devam etti. 4 Eylül'de İstanbul'daki Türk Genel Karargahı'ndan zayıf kalpleri telaşa düşürecek mahiyette bir serseri haber geldi. Savaşta bir komutanın resmi bir makamdan bile ne garip haberler alabileceğini görmek faydalı olur düşüncesiyle aynen aşağıya alıyorum. Genel Karargah No. 1478 İstanbul 4 Eylül 1915. Düşman aşağıdaki planları hazırlamaktaymış. Büyük savaş gemileri boğaz girişindeki istihkamların dikkatini kendi üzerlerine çekip Türkleri cephane israfına sevk ederken kısmen elde bulunan, kısmen de yeni gelecek malzeme ile Bolayır Berzahı'nda seri olarak inşa olunacak bir demir yolu üzerinden 200 savaş teknesini Marmara Denizi'ne geçirecekmiş. İyi donatılmış olan bu 200 tekne ile İstanbul'un zorlanabileceği zannolunuyormuş. Bu teknelerin 50 tanesi yaklaşık olarak bir büyük savaş gemisinden daha ucuza mal oluyormuş. Bundan dolayı İstanbul'a karşı yapılacak teşebbüste bu teknelerden birçoğu batsa da uğranılacak zarar elde edilecek sonuca nispetle önemsizmiş. Nokta nokta vesaire. Tabii bu hikayenin bir kelimesi bile doğru değildi. O zaman bu haberin altına galiba bu haber 80 günde devri alem kitabından alınmış diye yazmıştım. Birçok tanınmış İngiliz gazeteleri 23 Ağustos tarihinde düşmanın Gelibolu Yarımadası'nda önemli ilerlemeler kaydettiğini ve Alman subaylarla Türk subaylarının ilişkilerine dair o kadar yanlış haberler yazmışlardı ki 4 hafta sonra bundan haberdar olunca tekzibi için derhal aşağıdaki telgrafı Alman Genel Karargahı'na göndermiştim. Bu telgraf benim karargahımda geçerli olan duygu ve düşünceleri gösterir. Bigalı civarındaki ordugâhtan 23 Eylül 1915. İngilizlerin büyük kuvvetlerle yeltendikleri Anapartlar çıkarmasına tamamıyla başarısız olmuş gözüyle bakılmalıdır. Arıburnu'nda olduğu gibi İngilizler Anapartlar mıntıkasında ve Suva Körfezi'nde de ancak donanmalarının doğrudan doğru himayesi altında muhafaza edebildikleri dar bir sahil şeridinde tahkimat yaparak kalabilmişlerdir. İngiliz ordugahları her tarafta tam manasıyla deniz kenarındadır. Bu dar mıntıkaya hakim olan bütün tepeler Türk ordusunun elindedir. Yarımada üzerinde bütün yollar tamamen serbesttir ve hiçbir noktada kesik değildir. İngilizlerin bütün taarruz denemeleri kendileri için ağır zayiatla kırıldı. Türk ve Alman subayları arasında uyuşmazlık mevcut olduğuna dair çıkan haberler tamamen uydurmadır. İstanbul'dan bu haberlerin yayıldığı gizli kaynak bir anlaşmazlık çıkarmak emelinde ise de buna muvaffak olamamaktadır. Türk ve Alman subayları arasında hali hazırdaki ilişkiler arzu edilen en yüksek derecededir. Her iki tarafta cesur Osmanlı ordusunun daimi başarısından iftihar duymaktadır. Liman von Sanders. Ciddi zamanların eğlenceli olaylarından olmak üzere Amerikalı bir Alman tarafından Amerika'dan o zaman gönderilmiş olan aşağıdaki mektup zikredilebilir. General Hazretleri, gazetelerde önce yaralandığınızı, daha sonra hasta olduğunuzu, en sonunda da Türk subayları tarafından öldürüldüğünüzü, başka bir gazetede padişahın gazabına uğradığınızı, ve savaş meydanında öldüğünüzü okuduktan sonra Kassel'deki dostum General Eisenturnt'tan sıhhat ve afiyette olduğunuzu sevinçle öğrendim. Size en iyi dileklerimi sunuyorum, nokta nokta vesaire. 9. ayrımın sonu, sayfa 122.